Ayrım 34, sayfa 370. Yatak öğretmeni, Sucata Massey. O gece rüyamda açlıktan ölen kadınla kızının et ve kemiğinin alevlere ve küllere dönüştüğünü gördüm. Sabah saat 3'te aşağı kütüphaneye indim ve Hindistan'da 19. yüzyılda yaşanan kıtlık hakkında bir kitap buldum. Çaresizlik içinde artık dayanamayacak hale gelene kadar okudum. Sonra başımı sümenin üstüne koyarak uyudum. Kamala, neler oluyor? Bay Levis'in elini hafifçe omzuma koymasıyla uyandım. Affedersiniz, sabah mı oldu? Kafamı kaldırıp ona bakınca başımın ne kadar ağrıdığını fark ettim. Elini omzumdan saçlarıma götürerek başımın ağrısını yok etmesini istedim. Dün akşam neredeydin? Çok endişelendim. Beceriksiz bir tavırla elini çekti. Dün 9 gibi geldim ve manike aç olmadığımı söyledim. Yüreğimden neler geçtiğini söylemeye karar verdim. Efendim, birkaç günlüğüne gitmem gerekiyor. Bay Levis masanın diğer yanına oturdu. Elbette, ama nedenini sorabilir miyim? Kıtlık çok korkunç. Ailemin iyi olup olmadığını öğrenmeliyim. Anne babanla kardeşlerinin öldüğünü sanıyordum. Konuşurken kaşları kaygıyla çatılmıştı. Biraz durakladıktan sonra, yakın ailem değiller ama yine de onlar için çok endişeleniyorum dedim. Midnapore'de yaşıyorlar. Anlıyorum. Bay Levis bir an sustu. Onların orada olduğundan emin olmak için önce telefon etmek ister misin? Hem ne götürmen gerektiğini de öğrenebilirsin. Başımı iki yana salladım. Telefonları yok. Gidip bakmalıyım. Yanına pirincimizden al biraz. Midnapore çok uzak değil. Sarjit seni götürebilir. Nerede oldum ve neler olduğu hakkında hikayeler anlatabilecek kimsenin gelmesini istemiyordum. Gülümsemeye çalışarak, çok naziksiniz ama arabanızı almaya hiç gerek yok. Trenle gidebilirim. Teşekkür edecek bir şey yok. Hindistan'da kıtlık yaratanlar biz İngilizleriz. Ve hızla yanımdan uzaklaştı, fakat eliyle gözlerini sildiğini göremeyeceğim kadar hızla değil. Bir daha bu yolculuğu hiç yapmayacağımı düşünmüştüm. Karakpur'a kadar 3 saatlik yolculuktan sonra Midnapore'ye giden küçük bir trene binmiştim. İkinci sınıf kompartmanda pencere kenarı bir yer aldım ve pirinç tarlalarına bakarken yine pirinç kıtlığını düşündüm. Başta kıtlık konusunda o kadar savunmacı bir tavır takınan Bay Levis, şimdi kendini suçluyordu. Şahsen erzak idaresiyle bir ilgisinin olmadığı belliydi. Ama ülkesi adına utanıyordu. Ve bu da ona biraz daha saygı duymama neden oldu. Midnapore'de Abbas'la Hafiza'nın evinin yolunu hatırlayamayacağımdan korktum. Ama camiyi gördükten sonra ayaklarım hatırlayıverdi. Bir dar sokaktan diğerine dönerken kirli binaların hiç değişmediğini gördüm. Abbas'la Hafiza'nın küçük evini çevreleyen duvarın üstündeki cam parçaları bile duruyordu. Fakat kapının üstündeki yazı değişmiş, yerine Han yazılmıştı. Kapı kilitli değildi, derin bir nefes aldım ve içeri girerek büyük kulübeye doğru ilerledim. Kapıya kucağında bir bebek tutan bitkin görünüşlü genç bir kadın çıktı. Selamün aleyküm Bibici dedim nazikçe, Urduca konuşarak. Arkadaşlarım Abbas'la Hafiza'yı arıyordum. Ah, artık burada ben yaşıyorum. Onlar gideli 4 yıl oldu dedi şefkatle bebeğinin başını okşayarak. Ara sıra hala onlara mektup geliyor ama hepsini postaneye geri gönderiyorum. Mektuplarım hiç geri gelmemişti. Belki postanede biri açıp içindeki parayla hediyeleri almıştı. Şimdi haber gelmemesinin cevabını bulmuştum. Alçak bir sesle nereye gittiklerini sordum. Bir an başını eğdi sonra, ''Çok üzgünüm ama Abbas Babu öldü. O kadar iyi biriydi ki. Allah onu cennetine alır inşallah.'' Öldü mü? Boğazım düğümlenmişti. Abbas biz ayrıldığımız zaman 40'ından fazla olamazdı ve çok dinç görünüyordu. Çalıştığı fabrikada çok kötü yaralandı. Orada daha önce de böyle şeyler olmuştu. İngiliz sahibi adamları dayanamayacakları noktaya kadar zorluyor. İşçiler de yorulduğu zaman yavaş hareket ediyorlar. Tökezleyip düşmüş. Ama bu o olamaz. İçimde bir umut kıpırdandı. Benim aradığım adam bir okulda şoför olarak çalışıyordu. Abbas baba okullar aralarında çıkan bir sorundan sonra oradan ayrıldı. Kimse onu almadığı için fabrikada çalışmaya başladı. Kadın sızlanmaya başlayan bebeğini sallamak için sustu. Dona kalmıştım. Abbas'ın arabayla Lockwood okulundan beni gizlice kaçırması, o iyi işini kaybetmesine yol açmış olabilirdi. Ya karısı ve çocuğu? Endişelenme, taşladaki akrabalarının yanına gittiler. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. En azından gittiler demişti. Bu da Hafiza'nın Kabita'yı yanında tuttuğu anlamına geliyordu. Bana en yakın komşularının kim olduğunu söyleyebilir misin? Sanırım yan komşu. Ama sokakta yaşayan kimse Hafiza'nın hangi kasabaya gittiğini hatırlamıyordu. Kocası ölünce aklı başından giderek kulübeyi ve sahip olduğu her şeyi pek az paraya elden çıkarmıştı. Fakat hem zeki hem açık tenli olan Zenaat ismindeki kızı yanındaydı. Yandaki komşu yüzünde açıklama bekler gibi meraklı bir ifadeyle onları soran ilk kişinin ben olmadığımı söyledi. Açıklama yapmadım. Her eve biraz pirinç vererek sokaktaki bütün komşuları sorguladım. Minnetle karşılık verdiler ama işe yarar bir bilgi alamadım. Göndermiş olduğum hediyelerle paranın onları evlerinde tutmaya yetmediğini anlayınca içime bir sızı çöktü. Artık sadece hayatta kalmış olmalarını umabilirdim. Bölüm 32. Fakir yiyecek, zenginse iştah peşindedir. Bengal atasözü. O kadar perişandım ki Kalküta'ya nasıl döndüğümü hatırlayamıyorum. Fakat gece yarısına doğru parmak uçlarıma basarak eve girdiğimde Bay Lewis gözlerini ovalayarak kütüphaneden çıktı. Akrabaların nasıl? Hiçbir şey uyduramayacak kadar üzgün bir halde başımı iki yana sallayarak odama gittim. Odamda örtüleri başımın üstüne çekerek nihayet kendimi koyuverdim. Hayatımı iki kez kurtarmış ve kızımı kabul etmiş olan Abbas için ağladım. Ve şimdi Hafiza ile Kabita gitmişti. Yaşıyorlar mıydı yoksa ölmüşler miydi hiç bilemeyecektim. Jolpur'da ailemi kaybettiğimde hissettiğim duygu geri gelmişti. Artık kendimi yetkin, kendine güvenen Kamala Mukherjee gibi hissetmiyordum. Onun yerine zavallı, kahrolmuş pomdum. Fakat uzun zaman önce öğrendiğim gibi bir hizmetçinin kederlenecek zamanı yoktu. Ertesi sabah aldığım bu duygusal yarayı gizlemek için elimden geleni yaptım. Bay Lewis'in sabah erkenden işe gitmesinin de yardımı oldu. Böylece sorularına yanıt vermek zorunda kalmamıştım. Tek başıma yedim, kütüphanedeki bazı kitapların tamiratıyla uğraştım ve yemekten sonra rahibe Bengalce ders verdim. Sonra sokağa çıktım ve sokaklarda yürüyerek yan yana gördüğüm bütün kadın sığınmacılara dikkatle baktım. Aklıma yine onlara yardım edemeden Little Russell sokağında kaybolan o küçücük kadınla çocuğu geldi. Eğer onlar yardım istemek için adresime gelen Hafiza ile Kabit olsaydı, bu ne korkunç bir ironi olurdu. Küçük kızın saçları kızılımsı kahverengiydi. Eğer gözlerini açmış olsaydı, içlerinde küçük bebeğimin gözlerindeki gibi yeşil benekler olup olmadığını görebilirdim. Kızımı tanıyabilir miydim? Aramıza giren bunca yıldan sonra onu tanıyabilir miydim? Ertesi sabah Bay Lewis beni kütüphanede durdurdu. Konuşmalıyız Kamala. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ben iyiyim dedim. Hemen hiç uyumamış olmama rağmen iyi olmayan başkaları... Başkaları kim dedi gözlerini benden ayırmadan. Bu şehirde binlerce insan kıtlıktan ölüyor. Anlayışsızlık arasında içimde yükselen kızgınlık beni gözü pek yapmıştı. Fark etmediniz mi? Başını salladı. Hükümet kıtlık olduğunu itiraf edemiyor. Çünkü o zaman bir çare bulmak zorunda kalacaklar. Ve ellerinde verecek pirinç olmadığını söylüyorlar. Bu çok saçma deyiverdim. Askerlere göndermek için gemilere pirinç yüklüyorlar ve taşrada bu pirinci yetiştiren Bengallerin kendileri ve aileleri için bir avuç bile almalarına izin verilmiyor. Bay Lewis dikkatle bana bakarak kütüphanenin kapısına yaslandı. Her zaman zor olmuştur. 10 yıldan uzun bir süredir Hindistan'dayım ve sıtmanın, koleranın ve sellerin ard arda gelerek insanları mahvettiğini gördüm. Hindistan'da felaketler peş peşe geliyor. Ama bunu gerçekten görmemişti. O hayatta kalmak için bir ağaca tutunmamış, yanından yüzerek geçen cesetleri seyretmemişti. Bağırsaklarının vuran koleradan ıstırabını çekmemişti. Ne sıtmadan tir tir titreyip sayıklamış, ne de sevdiği birinin çaresizce öldüğünü görmüştü. Şefkat gösterebilirdi ama anlayamazdı. Birden sordum. Şoförünüz geldi mi? Tabii, bir yere mi gitmek istiyorsun? Her zaman Hindistan'ın bütün görülmeye değer yerlerini görmek istediğinizi söylüyordunuz. Size Kalküta'daki bazı yerleri göstermeme izin verir misiniz diye sordum. Pek de soru gibi çıkmayan sert bir sesle. Seninle birlikte gitmekten memnun olurum ama şimdi bunun zamanı olduğunu pek san...
Trafik yok, rahat gideriz.
Bay Levis saatine baktı. Saat 10:30'da Lord Sina Caddesi'ndeki bir toplantıya yetişebileceksem tamam. Bay Levis'e emir vermeye nasıl cüret edebilmiştim? İçime bir şeytan girmiş olmalıydı. Ama Bay Levis karşı koymadı. Kısa bir süre sonra arabadaydık. Bu sefer Bay Levis arabanın en soluna oturarak yüzünü kararlı bir şekilde pencereye çevirdi. Aklıma Middleton Mansions'a ilk kez onunla birlikte arabayla gelirken nasıl olabildiğince ondan uzak durmaya çalıştığım geldi. Hindi dilinde Sarjit'e bizi sığınmacıların mesken tuttuğu meydana götürmesini söyledim. Orada binden fazla insan vardı. Yeşil çimler kabarık bir esmer cesetler denizi haline gelmişti. Vardığımız zaman şoför Bay Levis'in kapısını açmak için arabanın etrafından dolandı. Patronum arabadan inmek için hiçbir hareket yapmadı.
Ne oldu diye sordum.
Bu insanların ortasına geldiğimiz halde yine seyirci kalmak düşüncesi beni öfkelendirmişti. Benim her yerin açlıktan ölen insanlarla dolduğunu görmemi istediğini anlıyorum. Gördüm. Kahredici bir manzara bu. Kesik kesik konuşuyordu. Ama onlara sanki bir sergiymiş gibi pencerenin ardından bakıyorsunuz. Sarjit'in benim için açtığı kapıdan çıkıp öteki tarafa dolaştım ve sol kapısının yanında durdum. Bay Levis dışarı çıktı. Beyaz bir düğün pastasına benzeyen Victoria anıtını göstererek o tarafa giderim dedim. Bugün halk içinde yan yana yürüyen beyaz bir adamla esmer bir kadına kimse gözlerini dikip bakmıyordu. Eski püskü örtülerin altına sokulmuş insanlar hiçbir şeye bakamayacak kadar kendi ıstıraplarına hapsolmuşlardı. İnsanlara yaklaşırken burnumuza belirgin bir koku geldi. Ben alçak sesle konuşarak açlığın işaretlerini gösterirken Bay Levis burnunu mendille kapattı. Bir deri bir kemik kalmış göğüs kafeslerinin altında karnı şişip gerilmiş o kadar çok insan vardı ki. En kötüsü de gözlerdi. Göz çukurlarının içine gömülmüşler, en ufak bir umut veya beklenti olmaksızın dünyaya bakıyorlardı. Tekrar arabaya döndüğümüz zaman Sarjit'e bizi şehir bulvarına, oradan Kuzey Kalküta'ya, sonra Hovrah istasyonu bölgesine ve nihayet doğuya Entali'ye götürmesini söyledim. Sabahın bu saatinde trafik çok tenhaydı. Araba hızla ilerlerken yere yığılmış cesetlerle ve ölmek üzere olan ve nafile yere ortalıkta dolaşan insanlarla dolu sokaklardan geçiyordu. Lord Sina Caddesi'ne yanaştığımız zaman nihayet Bay Levis konuştu. Bu gezinti için teşekkür ederim. Bütün bunların korkunç olduğunda hemfikirim. Keşke hükümetin daha çok şey yapacak parası olsaydı.
Paranın onlara bir yararı olmaz dedim. İhtiyaçları olan tek şey pirinç. Ama bu insanların ne ateş yakacak çırası ne de içinde su kaynatacak tenceresi var.
Elbette pirinç dağıtılabilir. Yardım edecek birileri olmalı.
Ne hükümet ne de İngiliz vatandaşlar henüz hiç aşevi örgütlemediler.
Çoğu Bengalli'nin duygularını saklayamadan,
Bay Churchill Hindistan'ı terk eden hareketi yüzünden Bengali mi cezalandırıyor, yoksa eğer nüfus azalırsa idare etmenin daha kolay olacağını mı düşünüyor dedim.
Bu hiç de adil değil dedi Bay Levis sertçe. Bir sigara çıkardı ve nafile yere çakmağını çakmaya çalıştı. Hükümet rahatlatacak önlemler düşünüyor ama bunlar herkesi zorlayacak. Bizim evimizde bile çuvallarla pirinç stoklandığını biliyorum ki sorun da bu.
Yutkunarak evet dedim. Geçen ay o kadar fazla pirinç almamın yanlış olduğunu anladım. Bunu telafi etmek için bir şeyler yapmak istiyorum.
Bay Levis nihayet sigarasını yaktı, derin bir nefes çekti. Belki pirincimizin bir kısmını bağışlayabiliriz. Resmi kanaldan bir soruşturayım.
Eğer bu işi resmi yoldan halletmeyi beklersek bugün kaç yüz kişi ölecek dersiniz? Bu insanların bugün fan içmesi gerek. Benim aklıma gelen tek çare bahçeye gelenlere fan dağıtmak. Manik pişirmeme yardım edebilir.
Uzun bir süre bana baktı. Eğer bugün 30 kişiye dağıtırsan gidip diğerlerine haber verirler ve yarın 200 kişi gelir. Ondan sonraki gün 500 kişi.
Fan 8 ölçek suya 1 ölçek pirinçle yapılıyor dedim.
Büyük annemin öğrettiği tarifi hatırlayarak
ve elimizdeki pirincin bir kısmıyla pek çok hayatı kurtarabiliriz.
Hala dikkatini verdiğinden emin olmak için sustum.
Daha önce hiç hayat kurtardınız mı Bay Lewis?
Bir süre durakladıktan sonra korkarım hayır dedi.
Ben de kurtarmadım. İşte ikimiz için de bir şans.
Günün geri kalanında çok meşguldüm. Manik'e en büyük iki tenceremizde pirinç kaynatmasını söyledim. Ve Bay Rowley'in hizmetçilerinden bir tencere daha ödünç aldım. Sonra Sargent'le Jatin'i toptancı pazarına göndererek arabayı alabildikleri kadar toprak kapla doldurttum ve senlere telefon ettim. Mayanse'nin fazla tenceresi yoktu. Çünkü her gün Komünist Parti'nin kadınlar kolunun örgütlediği fan hazırlama çalışmasına katılıyordu. Ne var ki her zamanki gibi vereceği siyasi haberleri vardı.
Netaj hükümete haber göndererek Bengali havadan 100 bin ton burma pirinci atmayı teklif etti. Ama İngilizler düşmandan yardım alacağına Bengal'in yarısının öldüğünü görmeye razılar.
Evet duydum dedim. Bay Lewis'in masasında bu konuda bir not görmüştüm. Besbelli İngilizler Japon uçaklarının Bengal'e sadece pirinç atmayacağından şüpheleniyordu.
Yani sen de kendi pilav evini kuruyorsun Kamala, bu çok güzel. Supriya'nın senin adresini ve öğlenden saat 2'ye kadar yemek dağıtılacağını bildiren broşürler basmasını ister misin? Birileri de onları meydanda dağıtır. Orası senden çok uzak değil.
Olur ama belli bir dağıtım zamanı olmayacak. Günün hangi saati olursa olsun bizi bulabilen herkese yemek vermek istiyorum. Biraz bezgin bir sesle sözümü kesti.
Anlamıyorsun Kamala. Diğer bütün pilav evleri aynı zamanda pilav dağıtıyor. Aksi halde insanlar günde iki öğün yemek için bütün şehri dolanır ve elimizdeki pek az erzak da hemen biter. Ya da evinin önünde sürekli kamp kurarlar.
Bayan senin söyledikleri hoşuma gitmedi. Ama kurallara uymak sistemi daha işler kılacak gibi görünüyordu. Onun için istemesem de razı oldum. İlk gün sadece yakındakiler geldi. Rahip McRae ile birlikte büyük tencerelerin başında durarak herkesin toprak kabını ağzına kadar doldurduk. İnsanlar yedikten sonra sindirmek için çimlerin üstüne oturdu. Bazıları kustu, bazılarının da bağırsağı bozuldu. İki polis memuru gelerek mahalleye böyle bir rahatsızlık vermek için iznimin olup olmadığını sordu. Her birine birer rupi vererek ilgilendikleri için teşekkür ettim. Giderken kapıya astığım levhayı düzelttiler. İnsanların fan almak için birbiriyle kavga edeceğinden korkmuştum. Ama sıralar sessiz ve düzenliydi. Trajik bir şekilde sıranın sonundaki bir kadın öldü ve akşama doğru Middleton sokağına cenaze arabası geldi. Ertesi gün ölen olmadı ve 200 kişi geldi. Toprak kapların hepsi gitmişti. Onun için insanlar bulamacı almak için yaprakları veya avuçlarını kullandılar. Pankaja bu insanları ve onlara hizmet etmenin verdiği duyguyu anlatabilmek isterdim ama ona tekrar mektup yazmaya cesaret edemedim. Her gün pirinç dağıtmaya devam ederken tuhaf bir şey dikkatimi çekti. Sığınmacıların neredeyse hepsi kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Kadınlardan biri iyi bir açıklama yaptı, kocasını köyde bırakmıştı. Çünkü o yaprak ve solucan yiyebiliyordu ama çocukları yiyemiyordu. Bir köylüyle konuşmayalı uzun zaman olmuştu ve eski taşra aksanımın geri geldiğini fark ettim. Rahip McRae'in İskoç aksanlı Bengalcesi çocukları güldürüyordu. Ama bir sorun vardı, pirincimiz tükeniyordu. Rahibe erzakımız hakkında kaygılandığımı söyleyerek fanı sadece şehri yeni gelenlere mi vermem gerektiğini sordum. Hesabıma göre elimizdeki pirinç bir hafta bile yetmeyecekti.
Nasıl gelenlerden birine verip diğerini geri çevirebilirsin ki diye sordu rahip. Yapamam, yüreğim el vermez.
Öyleyse gelen herkes yemeğini alacak. Mavi gözleri kırış kırış yüzünde uhrevi kömürler gibi parlıyordu.
Bu aş evini bunun için kurdun değil mi? İyimserliği beni hüsrana uğratmıştı. Bu hiç de gerçekçi değildi. Ama yeterli pirincim yok diyorum.
Rahibin sesi nazikti. Eğer dua edersen bulursun. Tanrı'nın melekleri bunun nasıl olacağını haber verirler. İçimden gelen gözlerimi devirme isteğine engel oldum. Çünkü Kalküta'da bahçedeki yarasalar dışında hiç kanatlı yaratık görmemiştim. Rahip McRae'in Hristiyan tanrısıyla ilişkisine derin saygı duysam da onu Abbas'ı beni kurtarmaya yönelten Allah'tan veya beni fakirlikten kurtarıp Middleton sokağının rahatına erdiren tanrıça Lakshmi'den farklı göremiyordum. Rahip onların hepsine dua edeceğimi anlıyor muydu acaba? Öyle ya da böyle bunun önemli olmadığını düşündüm.
34. ayrımın sonu. Sayfa 381.